Ayrım 2. Sayfa 28. Gece koğuşu 13 kişi daha getirildi. 12'si Adıyaman'da yakalananlar. Deniz Gezmiş'in, Sinan Cemgil'in arkadaşları. Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu elemanları. Kiminin üzerinde komando asker kılıkları var, kimi de köylü kılıklı. Çok yorgundular. Yüzlerinde yoğun bir dağ yorgundu. Sinan Cemgil'in Nurhak'ta öldürülme olayında kaçarak kurtulduğu ilan edilen Ahmet Erdoğan müthiş üzgün. Bir şeyler sorduk bir ara, incecik ağladı. Başını hiç kaldırmıyor. Bütün ikinci koğuş bizdeydi bu gece. Onlara çaylar hazırlattık. Bizde pek az kaşar peyniri vardı. Kantinden gardiyanlarla zeytin getirttik. Bol ekmek çıkardık. İkinci koğuştan da bir arkadaşın iki kavanoz reçeline el koyduk. Müthiş açtılar, güç doluydular. Sonra onlara yer gösterdik. Yan yana yataklar boşalttık. İşlerinden birinin, Hüseyin Özdağ, aralarında yatmasını istemediler. Hüseyin'i koğuşun uzak bir köşesine yatırdık. Gece yoklaması yapan binbaşı ilk olarak koğuştan çıkarken bize iyi geceler demedi. Bu sabah aynı binbaşı sabah yoklamasını yapıp giderken iyi günler dilemiş, hiçbir yanıt alamamıştı. Askerler bu sözleri hep sağ ol diye yanıtlıyorlardı. Askerler koğuştan alındıktan sonra aramızdan bir iki kişi cılız bir sesle sağ ol ya da iyi geceler falan demişti ilk günler, bugün o da yoktu. Bizim koğuştan bir arkadaşa salıverilme haberi geldi. Öpüştük ayrıldık. Bir süre sonra koğuşa geri döndü. Soyadı gelen yazıda biraz değişik yazılmış. Çocuk şaşkın, parası da yoktu. Ona para verdim. Belki gece yarısı çıkabilir. Yarın sabah onu koğuşta görmezsem sevineceğim. Kurtulsun fukara. Ama gariptir, aynı olaydan, aynı suçtan içeri giren bir başka arkadaşa nedense salıverilme haberi gelmedi. Fakir Baykut'un bizim koğuşta bir yeğeni var. Şaşkın, budala, sevimsizin biri. Onu bunu polis diye gammazlıyor. Yarın bir kenara çekip ağzını büzeceğim. Dün gece cezaevi komutanı tank kıdemli albay Saldıran Er koğuşa gelip isteklerimizi sormuştu. Seninki leblebinin kantinde önceki gün 50 kuruşa satıldığı halde bugün 55 kuruşa satıldığını söyleyip fiyat artışından yakındı. Başka hiçbir sorun yokmuş gibi. Salak. Bugün bir ara koğuşa girip bütün ciddiyetimle arkadaşlar dedim. Komutan söyledi. Perşembe günü tiyatro varmış. Gazanfer Özcan Tiyatrosu. Bizim koğuştan da 11 kişi bu tiyatroyu izleyebilecekmiş. Haberiniz olsun. Bu palavrayı herkes yuttu. Müthiş sevindiler. Tartışma başladı. Kimi kıdem sırasına göre, yani koğuşa geliş sırasına göre, baştan ilk 11 kişinin tiyatroya gitmesi gerektiğini söylerken, bunlar dil tarihi öğrencileriydi. Öğretmen kesimi, tombala yönteminin daha demokratik olacağını savundular. Daha neler neler. Tiyatro şehirde mi oynanacak, burada mı? Açık açık bir oyun mu acaba? Gece boyunca tartışmalar sürdü. Gece bir kısmını açıkladım durumu. Bu kez iş daha da renklendi. Millet birbirini işletmeye başladı. Yarın bu şakaya bir son vermek gerek. Bugün ilaç almak için öğleyinde, akşam da iki kez kapı altına gittim. Demir parmaklıklı ana kapıya yaklaştırmıyorlar. Bir adım geride tutuyorlar. Kapının ötesinde nöbetçiler dolaşıyor. Herhalde retkitte olduğu gibi parmaklığa yaklaşıp nöbetçiyi boğazlatmamak için alınmış bir önlem bu. Demir kapının anahtarları nöbetçide çünkü. Kapı altının karşısı cam. Ötede ağaçlar, yeşil bir bozkır. Ne güzel dışarısı. Dışarı ne güzeldir şimdi. Demir kapıyı açıp hemen karşıdaki küçük bir odayı alıyorlar. Sözde doktor odası. Nöbetçi bir er var ilaç dolabının başında. Ancak bir tek hap veriyor. Doktorun emriymiş. Kendi getirdiğim ilaçlar da orada, dolapta. Üzerinde adım yazılı. Hiçbir ilaç içeriye, koğuşlara sokulmuyor. Orada gözlerinin önünde içiriyorlar. Ama odadaki sağlık görevlisi ere, kompensanın suyla yutulmayacağını, emilmesi gerektiğini anlatmak çok güç. Haklılar belki. Ama orada bir doktor olsa belki bu saçmalık olmaz. Doktorun emri, diyor er. Cezaevindeki tutuklu erlerin çoğu başka kentlere, başka cezaevlerine gönderildi. Koca cezaevinde 30-35 er ya kaldı ya kalmadı. Yine de kalan eski dostlar. Ağabey diye yanıma geliyorlar, hala gelip bana hikayelerini anlatıyorlar. Bugün kantinde sigara kalmamıştı. Sigarasız kalan er bana koşuyor. Onlara koğuştan sigara buluyorum. Berber olan tutuklu er de bir alem. Cana yakın bir çocuk. Bir paket sigaramı da ona verdim. Bu gidişle ben sigarasız kalacağım. Bugün yine kuru fasulye vardı. Nefret etmiyorum ama gerçekten bıktım. Bütün bedenim gurulduyor. Görüşme günüydü. Görüştürmüyorlar ama pusula yazdırıyorlar gelenlere. Biz de onlara pusulayla yanıt veriyoruz. Garip bir duyguyla ben de bir pusula bekledim bugün. Gelmedi. Oysa kirlileri bir naylon torbaya yerleştirmiştim. İsteyeceklerim vardı. Bir de kızımın 3. yaş günü için karıma çok hoş bir şey aldırtacaktım. Olmadı. Kocaman bir kızım var artık. Yarın 4 yaşından gün almaya başlayacak. Okul çağına yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bu gece cezaevi çevresindeki kulelerden nöbetçi devriyelerin düdük sesleri daha sık, daha yakından geliyor. Geldim geleli ilk kez temiz bir yatakta yatıyorum. Nevresimi, yatak çarşafını, yastık yüzünü, bir yolunu bulup tutuklu yerlerden birini yıkattım. Göz altında da, burada da yataklar öylesine kirli ki. Yine bir taraması yaptık. Yine bir arkadaşta bit çıktı. Mutfakta çalışan erlerden biri bana yine bir teneke sıcak su getirecek. Tuvalette 3 hela var. Birini kullanamıyoruz. Su bulanlar orada yıkanıyor. Cezaevinde su sorunu büyük. Dibinden çok su sızdıran bir büyük küpümüz var hela aralığında. Ona içme suyu taşıyoruz. İki de büyük pis bidon. Onları da kullanma suyu dolduruyoruz. Aslında ikisi de aynı su ama içme suyu sözde daha temiz tenekelerle taşınıyor. Kullanma suyu ise karabanalarla. Onlar da her zaman biraz yağlı oluyor. Tutuklu yerlerinin anlattıklarına göre bu cezaevini Talat Aydemir yaptırmış. Başarısız darbe girişiminden sonra kendisi de buraya kapatılmış. Gerçi asıldığı yer burası değil, Ankara Merkez Cezaevi ama kime niyet, kime kısmet. Demek su sorununu Talat Aydemir de çözümleyememiş. Belki de zaman bulamamıştır. Bir söylentiye göre Talat Aydemir'e gizlice bir kazma verilmiş. O da kaçmak için günlerce çalışıp gizli bir tünel açmaya çalışmış. Subaylar göz yumuşlar buna. Ancak toprak üzerine çıkınca nöbetçi bir er görmüş. Aydemir'i yakalamış getirmiş. Aydemir adına büyük şanssızlık. Cezaevinden kaçanı tutarım ben. Suçu ne olursa olsun bir de banka soyanım. Hortumcuları değil tabii. Adıyaman'dan getirilen arkadaşlar çok kapalılar. Çok az konuşuyorlar. 5 aydır dağdaymışlar. Ben konuşmadım. Konuşanlar anlattı. Yalnızca sevgili Sinan Cemgil'in Hürriyet gazetesinde basılan fotoğrafında ölüsünün neden çıplak olduğunu sordum. Öldürdükten sonra soymuşlardır dediler. Onlar gazeteyi görmemişler. Hala çok yiyorlar. Akşama doğru yatışır gibi oldular. Sinan Cemgil'ini çok severdim. Bir akşamüstü kitap evime gelmiş beni dışarı çıkarmıştı. Kızılay'la Sıhhiye arasında o kalabalığın içinde ağır ağır dolaşmıştık. Akşam olmuş ışıklar yanmıştı. O da benim gibi Türkiye İşçi Partisi'nden kovulmuştu. Çözüm arıyordu Sinan. Artık partiyle bu işin sürmeyeceğini bana anlatmaya çalışıyordu, tartışıyor ama akla yakın bir çözüm yolu bulamıyorduk. O kesinlikle bir çözüm yolu bulunacağını söylüyordu. Demek ağzımı arıyormuş. Şimdi düşünüyorum da Sinan kararını vermişti, karar verilmişti. Türkiye İşçi Partisi Çankaya ilçesinde üyeydik. Bir toplantıda Hüseyin İnan, Sinan Cemgil, ben, bir de Yalçın Cerit'in abi Münir Cerit, parti içinde demokrasi olmadığından, öz eleştiri olanağı kalmadığından yakınmış, demokratik bir yapı istemiştik. O günlerde Türkiye İşçi Partisi'ne karşı oluşan Mihri Belli'nin başını çektiği milli demokratik devrim görüşü pek çok genç sosyalistin gözünde yeni bir atılım gibi görülmüştü. O günkü konuşmalardan bir hafta 10 gün sonra Hüseyin İnan'da, Sinan Cemgil'de, Münir Cerit'te, ben de partiden atılmıştık. Parti içi demokrasi isteminin bedeli bu olmuştu. Sanırım pek çok gencin parti dışında bir çözüm arayışı, kent ve kır çatışmalarının nedeni partiden atılmak, partiden umutların kesilmesi olmuştu. Seçim öncesi köy ekipleri kurulmuştu. 2 kez ben de bu ekiplerin içinde olmuştum. Birinde aramızda Sinan Cemgil vardı, birinde de Hüseyin İnan. Birlikte gidip köyleri dolaşmış, güncel sorunları ortaya atıp köylülerle söyleşmiştik. O günlerde çekilmiş fotoğraflarımız vardır. Ne güzel günlerdi. Partimiz ne güzel bir partiydi. Ne güzel insanlarla tanışmıştık o köy gezilerinde. Ardahan'da keşif bölüğünde yedek subaylığımı yaparken bölüğümüzün onbaşılarından biri Mevlüt, tezkere aldıktan sonra gelip sergi kitabevinde beni bulmuş, köyüne Ankara yakınındaki Soğulcak köyüne davet etmişti. Aleviydi, güzel saz çalardı. Ankara yakınındaki köye Hüseyin İnan'ın da içinde bulunduğu bir grup arkadaşı götürmüştüm. Yanımıza Şanay Yurdatapa'nın isteğiyle Ruhi Su'nun küçük 45'liklerini de almıştık. Söyleşinin güzel bir yerinde yanımızda getirdiğimiz pikabı çıkardık. Ruhi Su'nun 2 küçük plağını çaldık. Köylüler pek hoşlanmadılar. Sonra benim Mevlüt Onbaşı sazını çıkardı, çalmaya başladı. Pir Sultan'dan 1-2 türkü okudu. İçkiler çıkardılar bize. Kızlı erkekli doluştular çevremize. Birlikte türküler söyledik. Ne güzeldi. Tam ayrılacağımız sırada tipli bir propaganda ekibi gelmişti köye. Partinin Çankaya ilçe başkanı Yalçın Cerit'le arkadaşları arabadan inmişler. Bizleri orada görünce şaşırmışlar. Yeterince konuştuğumuzu, gitmek üzere olduğumuzu, boş yere vakit geçirmemelerini söylemiştik. Ama aldırmamışlar. Pınar'ın başında teorik bir nutuk atmışlardı. Sanırım köyden tipe %100 değil de %90 oy çıkışının nedeni bu olmuştu. Ertesi hafta Ankara'ya çok yakın bir başka köye, Kusunlar'a gitmiştik. O grupta Sinan Cemgil de vardı. Ama bu güzel günler ne yazık ki oralarda kaldı. Sinan yok artık, Hüseyin ise hapiste. Az ötemizdeki bir koğuşta. Gece 3 kişi daha getirildi. Yehova şahitleri, Tevrat çıkışlılar. Bu konuda pek bilgim yok. İşlerinden biri çok cana yakın, Kırşehirliymiş. Çocuklar çevresini aldılar, uzun uzun tartıştılar. Biraz da gırgır geçtiler. Çok yanlış, ben uzak durdum. Çocuklarsa bundan zar yapmışlar. Masalardan birine de tavla resmi çizdiler. Yeni harman paketinden de tavla pulları kestiler. İlk beni çağırdılar, Mustafa Taylan'la oynadık. 5-3 yenildim. Mustafa bu sonuca pek sevindi, ben de onun sevinmesine sevindim. Karıma yazdığım mektuptan. Sıkıntıdan boyuna resim yapıyorum. Sıkıntıdan öykülere başlıyorum, yazıyorum, yırtıyorum. Olmuyor, burada mektuptan başka, günlük notlar tutmaktan başka bir şey yazılmıyor. Öğleden sonra İlhami Soysal'la görüşmek isteğiyle nöbetçi subayı görmek istedim. Kapı altında beklettiler. Nöbetçi subay benimle görüşmek bile istemedi. Sandalyesinden kalkıp lütfen 2-3 adım atıp odasından dışarı bile çıkmadı. Tavla oynuyordu, pulların şakırtısı geliyordu içeriden. İlk geldiğimde de tavla oynuyordu. Ben de yürüdüm girdim İlhami'nin kaldığı odaya. Onunla Mümtaz Hoca ile Uluş Gürkan'la yarım saat kadar oturup konuştum. Bir ara dışarıda adımdan söz edildiğini duydum, çıktım. İtiraz dilekçeme yanıt gelmiş. Reddedilmiş itirazım. Gülünç. 3 satırlık bir yazı. Ne gerekçesi var ne bir şey. Dilekçemi okuduklarını bile sanmıyorum. Her şey o kadar gayri ciddi ki. Özellikle temel hak ve özgürlüklerin çiğnenmesi için karar alınmış sanki. Gerisi fasafisi. Oysa küçük de olsa bir umut vardı içimde. Hala genel hukuk kuralları içinde, hala mantıkla düşündüğüm için olsa gerek. Oysa ne hukukun genel kuralları ne de mantık işliyor burada. Bunu böyle düşünmek, kabullenmek gerek. Anlaşılan daha uzun süre buradayım. Anlıyorum. Kendi ordumun eline tutsak düştüm. Moralimi bozmamalıyım. Gece 8 kişi daha geldi. İkisi yine Yehova şahidi. Altısı ODTÜ'lü çocuklar. Biri Münir Ramazan Aktolga. Yine çay ısmarlamak bana düştü. Beyaz peynir bulduk, ekmek çıkardık, hepsinin karnını doyurduk. Gece 15-16 Haziran olaylarında ölenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunduk. Yehova şahitleri saygı duruşuna katılmadılar. Budalaca bir şeydi yaptıkları, koğuşun tepkisini aldılar. Çocuklar sinirlenip onları dövmeye kalkıştılar, güçlükle engel oldum. Adıyaman'dan gelenlerin dağlarda geçen günleri çok ilginç, çok acılı olmalı. Onlarla yakınlaşıp o serüvenlerini öğrenmek, öykülerini yazmak isterdim. Onlar yine herkese uzak. Bir tek Hacı Tonak ile yakınlık kurabildim. Hacı Malatyalı. Yine de ona bu konuda hiçbir şey sormuyorum. Olaylı bir gündü. Avluda duvar dibine çökmüş hem güneşleniyor hem de oynanan voleybolu izliyordum. Koşarak geldi haber verdi biri. Koşuştuk. Adıyaman'dan gelen arkadaşlardan ikisi karşıdaki ön hücreler koğuşunda kalan deniz gezmişi görmek istemişler. Cezaevi yönetimine bir de dilekçe vermişler. Bizi de onların kaldığı hücreler koğuşuna alın diye. O iki arkadaş dış koridorda gardiyanlarla tartışmışlar. Denizlerin koğuşunun kapı deliğinden içeridekilerle konuşmak istemişler. Bunları yakalayıp kapı altına, oradan da alt kata indirip dövmüşler. Dövülme olayı büyük tepki yarattı. Birden bizim koğuşa giren bir gardiyan yakalanıp rehin alındı. Birinci, ikinci koğuşlara açılan ana kapı kapatıldı. Kapının deliğinden dışarıya tartışma başladı. Cezaevi komutanı Albay Saldıraner geldi. Kapının deliğinden karşılıklı atışıldı. Götürülen, dövülen iki arkadaş geri getirilmedikçe her iki koğuşta da fiili durum yaratılacağı belirtildi. Büyük tartışmalar sonunda ben bizim koğuşta kalan arkadaşları, Ruhi Koç da ikinci koğuşta kalanları koğuşlara soktuk. Cezaevi içinde de sıkı güvenlik önlemleri alındığını gördük. Önce Ruhi, daha sonra Sarp sözcü olarak dışarı çıkıp komutanla görüştüler. Bu arada olan bitenler kapı deliğinden bağırılarak deniz gezmişleri duyuruluyor, oradan da direnin sesleri geliyordu. Sarp'la Ruhi gerginliği yumuşatmayı başardılar. Önce rehin tutulan gardiyan bırakıldı, sonra avluya çıktık. Yüksek duvarların üzerinde silahlarını üstümüze çevirmiş bir sürü er vardı. Duvarların hemen ötesinden tank sesleri geliyordu. Anlaşılan dört bir yanımız kuşatılmıştı. Kapı açıldı, komuta ekibi geldi. Albay Saldıraner uzunca bir konuşma yaptı. Adıyaman'dan getirilen arkadaşların isteklerini yerine getirileceğini söyledi. Onlara kesinlikle kötü şeyler yapılmamasını istedim ben de. Bu konuda söz verdi komutan. Şikayetler belirtildi. Bu olayın bir isyan niteliği taşımadığı, Ama gardiyanların yanlış, budalaca davranışları sonucu yaratılan bir gerginliğin, gereksiz bir dayak olayının tepkisi olduğu belirtildi. Adıyaman'dan gelen arkadaşlar bizim koğuştan alınıp götürüldüler. Koğuşun iki gündür bozulan havası yeniden düzeliverdi. Şu anda Adıyaman'dan gelen yaralı bir arkadaş var bizim koğuşta, Mustafa Yalçıner. Bir tek onu bıraktılar. Sinan'ın vurulup öldüğü silahlı çatışmada yaralanmış Mustafa. Bedeninde iki kurşun yarası var. Biri kalçadan girmiş çıkmış, biri de sol kolundan. İki kurşun da kemiğe rastlamamış. Ancak bu çocuğu niye burada bıraktılar anlayamadım. Niçin bir hastanede değil de burada? Ona bakmak hepimizin görevi. Gariptir, onunla en yakından ilgilenen de bir elini kaybeden Mustafa Taylan. Çok seviyorum Mustafa Taylan'ı. Günün bir başka önemli olayı, evden mektup geldi. Gelen ilk mektup bu. Gelen zarftan annemin, babamın, karımın mektupları çıktı. Bir de kızımın nefis bir fotoğrafı. Moralim nasıl yükseldi, içime çöken karanlık bir anda dağılıverdi. Sevgili kocam, karım Ülkü böyle başlamış mektubuna. Garip, hep mektuplaşmak isterdim seninle. Bu sana yazdığım ilk mektup. Düşün ki söylemek istediğim hiçbir şeyi yazamayacağım. Kural dışı bir yazışma. Sanki birisi omzumun üzerinden yazdıklarımı okuyor gibi. Nefis bir giriş. Ona yazarken ben de oldukça tedirginim. Yaptığım işi yadırgıyorum. Çünkü ilk kez mektuplaşmış oluyoruz. Buradaki günlerim uzarsa, onunla bu tür mektuplaşmanın benim için bir oyun, biricik güzel eğlence olacağını seziyorum. Ona sık sık mektup yazacağım. Onun da bana sık sık yazmasını sağlamak için. Olabildiğimiz kadar iyiyiz, dayanıklıyız. Belki de gereğinden fazla bir dayanıklılık. Senem bile dayanıklı diyor karım mektubunda. Senem'in istediğim başörtülü fotoğrafını da göndermiş. Ben çekmiştim. Fotoğraf şimdi başucumda. Kirli duvara rapya ile tutturdum. Şimdi ne güzel uyuyordur kızım. Yastığına iki koluyla sıkı sıkı sarılmış, yatağa yüzük oyun yapışmıştır yine. Yatmadan önce ayak denetimi yaptırdım. Yıkanmamış bütün ayaklar yıkandı. Cezaevi komutanlığına verdiğimiz dilekçe iyi sonuç verdi. Bize haftada iki gün hamam hakkı tanındı. Pazartesi, salı hamam bize ait. Sabah geç kalktım. Çorba içmek istemedim. Bir iki bisküvi yedim. Bir ara adımı seslendiler. Mahkemeye gideceksin çağrısıydı. Giyindim, kapı altına gittim. Çağrılmak büyük olay oluyor koğuşta. Herkes koşuşuyor, çağrılanın başına birikiyor. Şakalar, iyi dilekler, meraklı sorular. Kapı altı her zaman önemli. Hele çağrılarak gidilmişse özel bir çarpıntısı da var bu gidişin. Subayların kapı ötesindeki silahlı erlerin önüne gidiş, demir kapının kilidinde demir anahtarın gıcırtılı dönüşü, kapının ağır ağır aralanışı, dışarı çıkış, tutsak iki kolun öne uzatılışı, soğuk demir kelepçelerin bileklere sarılışı, bir sürü duvar dibinde bekleyiş, namluların arasında koridora çıkış, koridor bitimindeki kapı, sonra da ansızın günlerce yeşile karşı körleşmiş gözlerin yeşilden kamaşması. Cezaevi arabasının kapı tabanını, başını çarpmamak için bir yere tutunamadan arkadan itilerek arabaya giriş, tahta sıralara oturuş, sağına soluna oturan silahlı erlerle bakışmadan arabanın kalkıp yola koyuluşu, sarsıntılarda bir yere tutunamayışı, dönüşlerdeki savrulmalarda devrilmemek için bütün dikkatin ayaklara yüklenişi, parmaklıklı küçücük kirli camdan çizgilenmiş, akıp giden bildik bir dünya. Savcı yüzbaşının odasına alındım. Bir takım kitaplar getirtilmiş. Masanın üzerinde bildiğim, özlediğim kitaplar. Ambalaj kağıdında yazılı olan sözleri o kitaplarda arayıp bulmamı istediler. Bir kısmını bulabildim. Yeni bir iki kitap adı daha söyledim. Bilmiyorum o kitaplar içinde çağıracaklar mı beni. Gece benim yatağın çevresinde Türkiye'nin durumu, geleceği konusunda oldukça sert tartışmalar oldu. Çok katı, sekter genç arkadaşlar var. Bu katılık görüş açısını daraltıveriyor, yeni yorumlar getirebilme esnekliğini silip götürüyor. Yumuşak, sakin, aklın egemenliğinde esnekliği olan, açılma, gelişme olanağı sağlayan bir tartışma değildi. Değişen, yaşanan koşullar karşısında değişen bir tavır yok hala. Sonuçta ortada. İşte hepimiz buradayız. Hala üzerinde görüş birliğine varılamayan en önemli konu örgüt. Ey yarın, nasıl bir gün olacaksın? Gece yarısı 10 kişi daha geldi. Çoğu ODTÜ öğrencisi. Biri belli ki polis. Avluya çok az çıktım. Babamla karım Nizamiye kapısına gelmişler. Küçük bir radyo ile terlik getirmişler. Ben de kirlilerimi gönderdim. Radyo bozuk. İçinizde radyodan anlayan var mı dedim. Ben anlarım dedi biri. Baktım, fakirin geri zekalı yeğeni. Oturdu, radyoyu söktü, karıştırdı, yaptı. Şaşırdık. Nefis bir sesi oldu radyonun. Barış Manço, Dağlar Dağlar türküsünü okuyordu. Türkiye bütün koğuş katıldı. Karıma yazdığı mektuptan. Geçmiş daha yaşanılıyor oluyor burada. Şimdiki zaman yok çünkü. Gelecek zamansa o şimdilik gramerimden çıkardım onu. Bir kumar o. Hamam için arkadaşları sıraya koymak, kimsenin hakkını çiğnetmemek oldukça zor. Hamamda 28 kurna var. Bunlardan ancak 4-5 tanesi çalışıyor. Yalnızca 3 tanesinden sıcak su akıyor, o da incecik. Öbür muslukların hepsi bozuk. 14'er kişilik topluluklar oluşturdum, yine de 14 kişi birbirini çiğnedi. Onların arasında bile birbirinin önüne geçme çabasını gördüm. Bencillik çoğunda egemen. Üzüldüm. Azarladığım, sövdüğüm bile oldu. Sövmek yanlış, bir daha yapmamalıyım. İkinci koğuşla bizim koğuşun arasındaki farkları korumalıyım. Onlarda sövgü, sertlik, ilkellik egemen, bizde ise yumuşaklık, hoşgörü. Bıkmadan, usanmadan hatırlatmak görevi bana düşüyor. Bizim koğuş ikinci koğuşa kıyasla çok temiz. Gürültü daha az. Hiç kavgasız, çatışmasız, sanırım daha da demokratik bir koğuşuz. Bu sabah beden eğitimi sıkıydı. Dünden bacaklarım tutulmuştu, bugün açıldı. Sonra da ilk kez voleybol oynadım. Daha kötü oynayacağımı sanıyordum, hiç de kötü değildim. İlk geldiğim günlerde çocuklar hep oynatmak istediler beni, oynamadım. Hep hakemlik yaptım. Sonra sıkılıp o işi de bırakmıştım. Bugün güneşte biraz yandım sanıyorum. Akşamüstü kantinden süt, yoğurt, domates, sivri biber, kuru soğan getirttim. Bir tabağa önce kuru soğanı bir güzel doğradım. Doğradım diyorum, buna şaşmamalı, bıçak yok, Nazım'ın deyişiyle. Çünkü bize alat-ı katıya yasak. Cezaevine bıçak sokulmuyor. Çocuklar da karyolar aylarını kesip avludaki taşlara sürte sürte bıçak üretiyorlar. İşte öyle bir bıçakla incecik kıydım soğanı. Domatesleri de küçük küçük kestim. Biber de doğradım. Üzerine bol tuz serptim. Bir kap yoğurdu da üzerine boşalttım. Bir güzel karıştırdım. Oturdum keyifle yedim. Acıkmıştım. Nicedir acıkmıyordum. Az önce Yehova şahidi 5 arkadaşın salıverilme emri geldi. Nasıl sevindiler. Salatalarını yapmışlar, yemeğe yine oturmuşlardı. Yemeden kalktılar. Çok iyi insanlardı. Uzun uzun vedalaştık. İşlerinden en güvendiğim biriyle karıma sarı deftere bugüne kadar yazdığım notları gönderdim. Bakalım kapı altından geçirebilecek mi? Bakalım götürüp verecek mi karıma? Güvenim var o çocuğa. Hepsine güvenim var. Benimle olan ilişkileri çok iyiydi. Bu saat salıverilme saati. Tahliye diyorlar. Sevmiyorum bu sözcüğü. Türkçe düşünüp salıverilme diyorum ben. Salıverilmeler hep bu saatte oluyor. Dün 13 kişi salıverilmişti. Hepsi de ODTÜ'lüydü. Birçok kişiye de itiraza red yazısı gelmişti. Müthiş bir moral çöküntüsü olmuştu. Gece türkülerle morali yükselttik biraz. Bu gece bir moral çöküntüsü görülmüyor. Yehovacılar giderken bana bir koca kese kağıdı dolusu meyveyle kuru yemiş bıraktılar. Verdim kese kağıdını nöbetçi arkadaşlara, koğuşa dağıttılar. Akşam üzeri yatağımda koyu bir söyleşi vardı. İkinci koğuştan Ruhi Koç, İlhan Kalaylıoğlu, Atilla Sarp'la dördüncü koğuştan esrardan yatan Amerikalı Sever geldiler. Çaylar içildi, polisin oyunları sergilendi. Aralarına karışan, şimdi polis olduklarını anladıkları kişilerle ilgili olaylar anlatıldı. Çok hoştu. Her şey polisle birlikte yapılmış anlaşılan. Ama durum ancak şimdi anlaşılıyor.